Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tarihten Yansıyanlar programıyla yine önemli bir konu ve konuğumuzla yeni yılın ilk programıyla birlikteyiz. Bu vesileyle de tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyor. Tüm dinleyicilerimiz için, Türkiye'miz için ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk, adalet ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını ve hepimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bugünkü konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Doktor Yaşar Baytal'la birlikteyiz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Demokrat Parti'nin kuruluşunun haftası bugünkü hafta. Dolayısıyla Türk demokrasi tarihinde Demokrat Parti'nin önemi, çok partili hayata geçiş, Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki etkisi gibi konularda konuğumuzla bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Önce ben konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun.
Biraz Yaşar Hocam kendinizi tanıtır mısınız kısaca?
Evet, ben 2011 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yardım doçent kadrosuyla göreve başladım. Ondan önce Malatya doğumluyum. İlk orta tahsilimi Malatya'da yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Yüksek lisans Hacettepe, doktor Ankara Üniversitesi'ni bitirdim. Daha çok sosyal tarih alanında çalışmalar yapmaktayım. Sosyal tarih denince tabii ki özellikle siyasal tarihin topluma yansıması, seçimler, kamunun nabzı gibi konular benim uğraş alanlarım içerisine girmektedir. Demokrat Parti benim yüksek lisans tezim. Demokrat Parti'yi araştırırken bizzat kaynağından da araştırma imkanı buldum. Yüksek lisans tezi olarak 10. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalışmıştık. Bu meclis çalışmalarında dönemin önemli şahsiyetleriyle de tanışma imkanı bulduk. Bunlardan birisi de Rıfkı Salim Burçak, dönemin önemli bakanlarından biri. Bizzat kaynağından Demokrat Parti'yi dinledim. Demokrat Parti'nin Türkiye için önemini, sevabıyla hatasıyla hangi icraatlar içerisinde bulunduğu konusunu detaylı şekilde konuşma imkanı, röportaj yapma imkanı elde ettik. Bu yönden şanslı olarak kendimi hissediyorum. Demokrat Parti'nin kuruluşunu da kendisinden bizzat dinledim. Hem kaynağından dinlemek hem de yazılmış eserlerden değerlendirmek önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Demokrat Parti'yi çok yönlü değerlendirme imkanı elde edebiliriz bu programda.
Eyvallah. Demek ki konuk olarak ve uzman olarak evet, doğru yerdeyiz. Doğru konukla hakikaten bu konuyu etüt edeceğiz. Tabii ki bilimsel çalışmalarda arşiv kaynakları kadar o dönemin devlet adamlarıyla yapılan röportajlar da çok önemli. O dönemin devlet adamlarının bizzat görüşlerinin kayıt altına alınması, onların tarihe not edilmesi de çok önemli. Dolayısıyla siz bu noktada da Demokrat Parti ile ilgili çalışmanızda geniş bir şekilde araştırma imkanınız oldu. Ben Sayın Hocam önce genel bir soruyla başlamak istiyorum. Demokrat Parti'nin kuruluşu ve Türk siyasal tarihi için önemi nedir dediğimizde evet, ne diyebiliriz? Bunu açıklar mısınız?
Şimdi Demokrat Parti'nin kuruluş evresine baktığımızda 2. Dünya Savaşı yeni bitmiş bir sürece girmiş Türkiye ve dünya. Dünyada yenen devletler dediğimiz galip devletler demokrasiye hızlı geçiş sağlamış. Yenilen devletler tabii bu geçişi daha sonraki süreçte sağlayacaktır. bir demokrasi, liberal özgürlükler anlamında bir hava esmeye başlamış. Elbette ki Türkiye'nin buradaki tavrı çok önemli. Türkiye bu yeni dünya düzenine karşı nasıl bir tavır alacağı sorusu Türkiye için neler yapılabilir sorusunu da beraberinde getirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu özgürlükten veya işte demokrasiye geçiş konusunda olumlu yandaş olmasına rağmen çok katı devletçiliği savunan kesimler de var. İşte bu liberal özgürlüklerden yana olan yeni dünya sistemine ayak uydurulması gerektiğini savunan, ancak Türkiye'nin bu şekilde ayağa kalkabileceği, kalkınabileceği, müreffeh bir ülke seviyesine gelebileceği düşüncesinde olan bazı milletvekilleri var. İşte bunlardan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü aynı zamanda entelektüel bir kişilik olarak da biliyoruz. Edebiyat ve tarih konusunda önemli bir şahsiyettir kendisi. Bunlar 21 Mayıs 1945 yılında bütçe görüşmelerinde red oyu veriyorlar. Red oyları sebebi özellikle meclis konuşmalarına baktığımızda daha çok vurguları demokrasi, özgürlük ve Türkiye'nin daha özgürlükçü bir yapıya kavuşması yönündeki açıklamalar olduğunu görüyoruz. Tabii bu takrir daha sonraki süreçte oluyor. Bütçe görüşmelerine red oyu takrir haline getiriliyor. İmzalar dörtlü takrir olarak tarihe geçen işte Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü gibi kişilerin imzasıyla meclise sunuluyor. Takrirde neler isteniyor? Takrirde daha çok Türkiye'nin yeni dünya düzeninde demokratikleşmesi, daha özgürlükçü bir yapıya kavuşması gibi konular var, vurgular var. Ancak bu takrir meclis içerisinde sert tartışmalara neden oluyor. Mecliste bu dörtlü kişilere karşı, dört kişiye karşı bazen alaycı, bazen hakarete varacak derecede sert yanıtlar oluyor. Ama takrir Türkiye'nin sivilleşmesi, demokratikleşmesi, çoklu partiye geçişinde önemli bir aşamadır. Hatta bazı bilim adamları bu konuda inceleme yapmış araştırmacılar bu takririn Türkiye için dönüm noktası olduğunu savunmaktalar. Daha sonra bunlar partiden biliyorsunuz ihraç ediliyor. Celal Bayar hem CHP'den hem de milletvekilliğinden istifa etmiştir. Ve daha sonra Demokrat Parti'nin kuruluş aşaması var. Demokrat Parti 7 Ocak 1946 tarihinde resmen kurulacaktır. İşte vurgusu biraz önce de vurguladığım gibi, söylediğim gibi daha çok liberal özgürlüklere saygı çerçevesinde, dine saygı çerçevesinde demokrasinin Türkiye'ye gelmesi konusunda vurgular var. Tabii bu söylemlerde bulunurken bunların bizzat programlarını, tüzüklerini işin kaynağından da aldım. Yani bizzat Demokrat Parti içerisinde tüzükte yer almış, işte programda yer almış Rıfkı Salim Burçak isminden bahsettiğim o gibi kişilerin yorumundan da nasiplendik. Onların da fikirlerinden yararlandık. Daha sonra biliyorsunuz ilk seçimler gerçekleşecektir. İlk seçimler bilindiği gibi açık gizli tasnif dediğimiz gizli sayım ile yapılmakta. Demokrat Parti en fazla buna karşı çıkmıştı ve maalesef süre kısıtlı olduğu için bu karşı çıkmalar önemli bir ses getirmedi. Çünkü kısa süre sonra kuruluşundan çok kısa süre sonra, bir yıl gibi kısa süre sonra seçime katılacaktır. Bu seçimde fazla başarı sağlayamayacaktır. Ama asıl başarısı o dönem şartlarında İstanbul'da 18 vekil çıkaracaktır ki Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda tedirgin olmaya başlamıştır. O dönem şartlarında 18 milletvekili gerçekten de büyük bir sayı olarak bilinmektedir. Sonraki sürece baktığımızda artık Demokrat Parti çok partili rejimin sesi haline gelecek. Türkiye'nin sivilleşmesi ve sivilleşme derken birçok alanda, işte sanayide, eğitimde liberalleşme ve birçok devletin bütün kurumsal gelişmelerinde sivil hayata geçiş daha hızlanacaktır. Devlet ve parti bütünleşmesi bu süreçten sonra yavaş yavaş ayrışacaktır. Artık parti ve devlet ayrı ayrı kavramlar olarak yorumlanmaya, açıklanmaya başlayacaktır. İcraatlar da bu çerçevede gerçekleşecektir.
Evet.
Evet, kuruluşunu kısa bir şekilde özetlemek mümkündür.
Evet, teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu, özet oldu kuruluş noktasında. Tabii önemli bir noktaya da burada temas edildi. Yakın dönem Türk tarihi açısından bakıldığında Demokrat Parti'nin mühim bir rol oynadığı, özellikle o dönem dünya siyasetinin, uluslararası sistemin gidişatı bakımından Demokrat Parti'nin bu gidişatı iyi okuması ve bu noktada da Türkiye'yi doğru yere taşıması bakımından aynı zamanda tarihsel bir rol de icra etmiştir Demokrat Parti. Burada tabii tarih felsefesi açısından da baktığımızda sizler yani insanlar veya devletler ya tarihin nesnesidir veya öznesidir. Tarihin öznesi olmak demek, tarihin akacağı mecrayı, nehri, yolu iyi takip etmek, iyi önceden öngörüyle sezmek demektir. Siz tarihin akacağı nehri, gideceği istikameti tespit edemezseniz veya önceden öngöremezseniz o zaman tarihin nesnesi olmaya mahkum olursunuz ve dolayısıyla da başka devletler tarafından yönlendirilirsiniz veya efendim bir takım zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi bu başlangıç noktasından sonra tabii Demokrat Parti'nin bir önemli yönü de dış politikaya getirdiği açılımdır. Yani Demokrat Parti hem iç siyasette hem de dış siyasette yeni açılımların, yeni programların, yeni atılımların partisidir. İşte iç politikada değindiniz. Çok partili siyasal sisteme geçiş, işte liberalizasyon vesaire, milletle kucaklaşma, işte dünyanın gidişatını, gideceği yönü takdir ve tespit etme bakımından oynadığı rol. Dış politika bakımından Demokrat Parti'nin dış politikası nasıldı ve günümüze acaba nasıl yansımaları olmuştur diye bir soru sorarsak buna nasıl cevap verirsiniz?
Şimdi Demokrat Parti iktidarı döneminde Soğuk Savaş'ın en azgın olduğu dönem olarak da biliyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı bitmiş, iki cepheli bir dünya oluşmuştur. Bir cephesinde Amerika ve NATO çerçevesinde oluşan bir kalkan, diğeri Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği çerçevesinde oluşan Varşova Paktı. Bu iki dünya düzeni arasında kalan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye bu iki güç karşısındaki dengesini daha çok Batı yanında kullanmıştır, Amerika yanında kullanmıştır. Tabii Amerika'nın buradaki Orta Doğu'ya hakimiyet kurma meselesi, Soğuk Savaş'ın Orta Doğu'da sıcak çatışmaya dönüştüğü alan haline gelmesine neden oldu. Bu Türkiye'yi oldukça zor durumda bıraktı. Türkiye'ye verilen bağışlar var, işte Truman Doktrini'nden sonraki gelişmeler, Marshall Planı sonrasındaki gelişmeler, bu askeri şeylerin, bu gelişmeler sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye göndermiş olduğu askeri yardımlar karşılığında istediği birçok tavizler de oluştu. Bu Türk dış politikasının bağımlılık derecesini de artırdı açıkçası. Yani Türkiye Soğuk Savaş'ın getirdiği bir havada daha çok tutumunu Amerikan yanlısı bir çerçevede kullanması ve Sovyetler Birliği'nin aşırı saldırgan davranışı ve Türkiye'deki boğazlar olsun, işte diğer Doğu Anadolu bölgesinde olsun istekleri vesaire gibi konular Türkiye'yi oldukça endişelendirdi ve Batı'ya yönelik, özellikle Amerika'ya yönelik tavrını geliştirdi. Bu bağlamda Amerikan isteklerinin artması Türk dış politikasını biraz elini kolunu bağladı açıkçası. Ve çok yönlü dış politika geliştirmesini de engelledi. Daha önceki dış politikamızı hatırladığımızda işte Sovyetlerle Batı arasında uzun süre denge kurabilmiştik. Bu denge Osmanlı Devleti'ni uzun süre yaşatmıştı. Ancak bu dengenin seyrinin değişmesi daha çok Amerikan vari, Amerikan çerçevesinde bir dış politikanın izlenmesi belki de Demokrat Parti'nin en zayıf noktasını oluşturur. Eleştiriler de bu çerçevede zaten yoğunlaşmıştır. İşte muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla eleştirilerinden biri bu kadar Amerika'ya bağımlı olmak zorunda mıyız veya Amerika ile birlikte aynı çerçevede dış politika yürütmek zorunda mıyız gibi konular oldu. Tabii bu dönemi iyi tahlil etmek lazım. Yani sadece Türkiye açısından düşünmemek lazım. Yunanistan'ın dış politikası ve bu çerçevede ya Sovyetler yanında yer alacaksınız ya da Amerikan yanında yer alacaksınız. Yani çünkü dünya sistemi buna zorluyordu. Denge güdecek, denge politikası güdecek artık süreç yok olmuştu. Bu sürecin belki de önemli kurbanı bu iktidar döneminde oldu. Daha önce 1955 yılındaki olaylara baktığımızda Türk dış politikasını önemli zora sokan olaylardan biri oldu. Biliyorsunuz Rumlara yönelik o dönemde taşkın hareketlerde bulunulması ve o dönemde Kıbrıs görüşmeleri yapılırken belki de Türkiye'nin lehine çözülecek bir konu Türkiye'nin aleyhine olacak şekilde Cenevre görüşmeleri sonuçlandı ve Türkiye Kıbrıs konusunda da önemli bir başarı elde edemedi. Neden? Çünkü içerideki olan taşkın hareketler bizi olumsuz derecede etkiledi. Ama şu bir gerçek ki bu denge politikası yok olduğu bir dönemde bile önemli argümanlar Demokrat Parti geliştirebilmiş. Dış politika konusunda belki neler yapılabileceği ve Türkiye'nin tavrının Batı dünyası üzerindeki etkisinin ne olabileceği konusu çok yönlü işte anlaşmalarla çözümlemeye çalışmış. İşte ekonomik yönden daha çok ağır basan bir politikayla dış politikasına biraz yön vermeye çalışmış. Yani ekonominin taşlarını yerine koyarak ekonomideki kötü gidişatı veya ekonomideki devletçi bağımlılığı kırarak daha liberal ekonomiye geçiş sağlayarak ekonomideki önemli atılımlarla Türkiye'nin biraz gücünü, Türkiye'nin ekonomik gücünü yükselterek dışarıya karşı söz sahibi olmak, Türkiye'nin dünya içerisindeki varlığını ispat etmeye çalışmış. Tabii şu da var, Türkiye'nin belli dönemlerde hem Avrupa açısından hem de Amerika açısından jeopolitik önemlerinin yittiği dönemler de olmuş bazı dönemler. İşte bunu bu dönemde görüyoruz. Yani bazen Amerika Birleşik Devletleri U2 krizinde de bunu gördük. Amerika jeopolitik önem açısından ortaklık şekilde yürütemeyecek bir dış politika yürüttüğünü görüyoruz. Türkiye'ye ihtiyacı olmadığı dönemde kısa sürede Türkiye ile ortaklığını hızlı bir şekilde bozmuş ve Türkiye'yi birçok konularda yalnız bırakmıştır. Bu süreçte de gerçekten bu Türkiye yaşamıştır. İşte Orta Doğu'da olsun, Soğuk Savaş döneminde olsun Sovyetlere karşı en büyük kalkan Türkiye olmasına rağmen Türkiye Amerika nezdinde önemli bir şey olarak görülmemiş veya değerlendirilmemiş devlet olarak. Neden? Çünkü bazı dönemlerde işinin bittiği veya kendi dış politikasına stratejik açısından önem arz etmediği dönemlerde Türkiye'yi yalnız bırakmış. Bazı dönemlerde işte Türkiye'nin Sovyetlerle yalnız kaldığını ve bazı dönemlerde Türkiye'nin çatışma ortamına dahi karşı karşıya kaldığını görürüz. Tabii Orta Doğu'daki dengeler de hızlı değişmiş. Yani Orta Doğu'da nasıl bir denge oluşmuş? Sovyetlerin yayılmacı politikası ve Orta Doğu devletler arasında hızla yayılan komünizm ideolojisi milliyetçi, militarist bir anlayışla yorulunca artık Sovyet yanlısı Müslüman devletlerin Orta Doğu'da arttığını görüyoruz. Belki dış politikada Türkiye'nin tahmin edemediği bir dünya sistemiydi bu. Bu dünya sistemine entegre olması veya bunlara karşı yeni argümanlar gelişmesi konusunda Demokrat Parti oldukça zorlamıştır.
Evet. Sayın Hocam, önemli tabii bunlar dış politika konuları. Tabii müsaadenizle ben şöyle bir konunun daha iyi anlaşılması bakımından belki katkı yapmak da isterim. Şimdi Demokrat Parti ile birlikte bence ilk defa Türkiye'nin jeopolitik önemi kavrandı ve bu jeopolitik önem efendim uluslararası siyasette, uluslararası ilişkilerde kullanılmaya çalışıldı. Çünkü o zamanki işte uzmanların ki bu bizim yazdığımız, yaptığımız çalışmalar da bunu teyit eder. Türkiye'nin bu Soğuk Savaş döneminin başlangıcındaki iki blok mücadelesinde Batı bloğunu tutması, dengeleri değiştirmesi açısından, etkilemesi açısından önemli bir durumdu Türkiye'nin bu konumu. Dolayısıyla Türkiye o dönemde dengeleri en azından etkileyen bu jeopolitik hamlesiyle etkileyen bir hamle yapmıştı. Jeopolitik dengeleri o dönemin Soğuk Savaş dönemi çerçevesindeki Doğu Batı blokları arasındaki dengeleri etkileyen bir güç olarak ortaya çıkmıştı. İlk defa bunu Demokrat Parti bu jeopolitik Türkiye'nin ağırlığını görmüş ve bunu kullanmıştır. Tabii bu aynı zamanda şöyle baktığımızda yakın tarihe Atatürk'ün de aslında dış politika anlayışıyla uygun bir anlayış. Çünkü Atatürk İngiliz emperyalizmine karşı ilk başta Rusya'yla dengelemeye çalışmıştır. Sonra bunun üstüne Balkanlar'da ve Orta Doğu'da özellikle ittifaklar işte Balkan Paktı ve Sadabat Paktı'nı kurmuştur. Dolayısıyla Orta Doğu'da elini güçlendirmek için 1937 Sadabat Paktı, efendim o dönemde işte faşist Avrupa'da İtalyan ve Alman tehlikesine karşı da Türk-İngiliz-Fransız ittifakıyla 1939'da bir denge oluşturmaya çalışılmıştır. Bu denge aslında siyasetinin biz Sultan Abdülhamit'le zirveye çıktığını görüyoruz. Sultan Abdülhamit işte dönemin büyük güçleri olan Almanya, Rusya ve İngiltere arasında bu denge gücünü çok iyi kullanarak, denge siyasetini çok iyi kullanarak Osmanlı Devleti'ni hemen hemen bir yarım asır daha ayakta tutmaya muvaffak olmuştur. Bu denge siyasetinin takipçisi işte Atatürk, bu dış politikanın sürekliliği bağlamında bunu takip etmiştir. Demokrat Parti de bu denge siyasetini işte doğuda Bağdat Paktı'yla işte batıda da NATO'ya girerek devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak dediğiniz gibi Demokrat Parti ideolojisi henüz tabii ilk defa iktidara geldiği için dış politikada tabii çok tecrübeli olmadığından dolayı bir takım tabii bu tecrübesizliklerin getirdiği bazı sıkıntılarla karşılaşmıştır. İşte Batı'ya güvenme noktasında çok güvenerek işte Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa ülkelerine özellikle NATO çerçevesinde ve bahsettiğiniz işte daha sonraki yıllarda bunları göreceğiz. İşte U-2 uçağı meselesi 1961'de işte 1962'de Küba krizi meselesi, Jüpiter füzelerinin çekilmesi, 1964'te işte bu tabii Demokrat Parti'den sonra oluyor ama neticede o politikaların devamı sayılan politikalardır bunlar. Batı'nın artık Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davrandığı, Batı'nın kendi çıkarları ön plana geldiğinde, kendi çıkarları söz konusu olduğunda müttefiklik ilişkisinin çok da bir önem olmadığı, önemli olmadığı bu olaylardan da tabii ortaya çıkmış oldu. Bu dönemde tabii bir ilk tecrübeydi ve dolayısıyla Demokrat Parti bu noktada tabii bir takım tecrübesizliğin getirdiği sıkıntılarla karşılaşmıştı. Ancak bunları da gayet neticede baktığımız zaman tutarlı bir şekilde ve efendim Türkiye'nin dış politik menfaatlerine de halel getirmezden bu olumsuzlukları da gidermeye çalışmıştı. Evet. Bu çerçevede belki işte bu dış politika yapımcıları işte efendim başta tabii Celal Bayar, efendim Adnan Menderes, işte hı hı. Fuat Köprülü demin bahsettiğimiz evet. Tarihçi ve aynı zamanda efendim Dışişleri Bakanlığı yaptığı işte Rıfkı Salim Burçak'tan bahsettiğimiz. Evet. Bunlarla ilgili bu devlet adamlarının o dönemdeki katkılarıyla ilgili ne diyebilirsiniz, ne evet. söylenebilir?
Şimdi Rıfkı Salim Burçak'la görüştüğümde tabii onun anlarını da dinlemek istemiştim. Özellikle 27 Mayıs ihtilalinden sonra nasıl sıkıntılar yaşadıklarını ve Türkiye'nin hangi süreç içerisine girdiğini de dinleme imkanı elde ettik. Kendisinin anlatımıyla hapse girdiğini ve hapiste fiziki şeyden çok, eziyetten çok, daha çok kendisini tahrip eden küçümseme veya işte hor görme veya işte aşağılama gibi hareketler incittiğini söylemişti.
Sözlü hakaret.
Evet. Yani. Bir keresinde şöyle demişti. Biz yatakhanedeyken ışıklar asla sönmezdi diyor. Işıklar hep yanardı ve gözüm ağrıdığından hiç uyuyamazdım diyor. Hmm. Yani gözüme bant veya şeyle çekilmesine izin verilmezdi. ve dolayısıyla uykusuz geçirdiğim çok günler oldu.
Bir çeşit işkence evet, yani evet. değil mi?
Yani bu süreci yaşadığını bahsetmişti ve Türkiye'nin demokratikleşme anlamında nasıl sınav verdiğini ve burada Demokrat Parti'nin demokrasi anlamında neler yaptığını detaylı bir şekilde anlatma imkanı olmuştu. Hatta bunu bir makaleye de dönüştürerek bana yazılı olarak da sunmuştu. Kitapları da var biliyorsunuz kendisinin. Orada sadece Rıfkı Salim Burçak değil, diğer milletvekilleriyle de konuşma imkanı oldu. Özellikle Türkiye'nin ekonomi konusunda nereden nereye geldiğini çok bahsetme imkanı oldu. Türkiye'nin işte o dönemlerde ayakkabısının olmadığı, işte şekerinin olmadığı, şeker fabrikalarının şey olmadığı, faaliyette olmadığı veya işte yeterli derecede olmadığı bir dönemde işte Demokrat Parti'nin ekonomi konusunda, sanayi atılımı konusunda, sanayinin gelişmesi ve sanayinin ekonominin lokomotif haline gelmesi konusunda neler yaptığı konusunda da önemli konuşmalar olmuştu. Elbette bu dönemde gerçekten tarımda olsun, sanayide olsun çok önemli gelişmeler oldu. Üretim açısından baktığımızda Türkiye 1953-54'ten itibaren 3'e 4'e katladığını, işte traktör sayısına bakarak veya işte ekonomideki tarımsal üretimdeki fazlalığa bakarak bunu gözlemlememiz mümkün. İşte enerji üretimi, barajların yapılması, şehirleşmenin artması, tabii bunun ön olumlu yanı yanında olumsuz yanı da olmuştur. Ama bu devletleşmenin ve dünya ile entegre olmanın bir sonucu, bundan kaçınılamaz. Elbette ki Türkiye'nin o dönemki şartlarında baktığımız zaman dünya ekonomisinde yer alması gerekiyor. Bunu da şehirleşmeyle gerçekleştirmesi gerekiyor. Sanayileşmeyle gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğitimle gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu adımlar konusunda birebir ağızdan dinleme imkanı elde etmiştik. Bu konuda Demokrat Parti'nin ne yapmak istediklerini, eksileri ve artılarıyla konuşma imkanı olmuştuk. kendisinin şeyi söylediği bana tabii Demokrat Parti'nin hataları da olduğu sözüydü. Evet. Yani hatasını da kabul ediyordu hata. Evet. Neler hata yaptığını, yaptıklarını parti olarak nerelerde yanlış yaptıklarını da belirtiyordu. Bu evet. Şunu gösteriyor, demokratik olgunluk böyle bir şey.
Evet.
Bu önemli bir şey. Yani sadece bunları yaptık, şu icraatları yaptık gibi söylemler olmadı. Tabii Demokrat Parti'nin neler yapması gerekirken neler yapmadığını da konuşmuş olduk.
Evet, bu noktada Yaşar Hocam şöyle bir iddia da var. Tabii ben bu iddianın ben kendi yaptığım çalışmalarda bunun gerçek olduğunu da biliyorum. Şimdi özellikle 1954 yılına kadar Demokrat Parti'nin daha çok tarım politikalarında ağırlık verdiğini, işte tarımda işte traktörleşmedir, efendim ürünlerin artmasıdır vesairedir, makinalaşmadır tarımda. Bunun çoğaldığını ve hakikaten önemli bir Türkiye'de ivme kazandığını, yani bir devrim niteliğinde bir gelişme, bir reform olduğunu görüyoruz. 1954'ten sonra Demokrat Parti'nin özellikle Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye'nin artık sadece bir tahıl üreten bir ülke veyahut da tahıl sanayisini, ekonomisini geliştiren bir ülke değil de endüstrisini de, sanayisini de geliştirme noktasında bir endüstrileşmesi gerektiğini, endüstrileşmiş bir ülke olması gerektiğini, bunun için teknoloji altyapısını geliştirmesi gerektiğini ve bu çerçevede de özellikle dış yardım konusunda, tabii bu Türkiye'nin imkanlarıyla olacak bir şey değildi, dış yardımlarla olan bir şeydi. Dış yardım konusunda bu noktada Amerika ile anlaşamadığını, ABD'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olarak kalması gerektiğini, endüstrileşme noktasında bunun Avrupa'nın yapması gerektiğini, dolayısıyla bu anlaşmazlık özellikle 1957'den sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin gerginleşmesine ve dolayısıyla da Başbakan Menderes'in artık 60'lı yılların içinde Sovyet Rusya'nın o dönemde bir ekonomik anlaşma için efendim altyapı oluşturmasına, görüşmelere başlamasına sebep oldu ve bunun da neticede darbeye giden sürecin önemli bir dış nedenlerinden biri olduğu söylenir, yazılır ki bu artık iddia olmaktan öte de artık ispatlanmış da bir vakadır. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz neler olabilir? Bu arada da süremizi de epey sonuna geldik. Bir evet. dakikamız kaldı.
Evet, bir dakikada kısa değerlendirelim. Tabii bu son zamandaki değerlendirmelerden biri. Şu bir gerçek ki ekonomideki sürecin son zamanlarda bazı sekteler uğradığı görülüyor. Çünkü ihracat ithalat dengesi yeterince korunamamış. Ya bu anlamda enflasyonist baskı oluştu. Paranın değeri düşmeye başladı. Bu da tabii Türkiye'nin hedeflediği veya ulaşmak istediği noktaya gelmesi açısından sıkıntılı. Ekonomide bağımlılık konusunda belli zaman kat etti. Belli şeyleri Demokrat Parti döneminde kat etti. Yavaş yavaş ekonomide üretkenlik arttı. Ve bu süreç tabii Amerika ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna da varıldı. Bu anlamda Türkiye alternatif politikalar gütmeye başladı. İşte İran olsun, Sovyetler olsun veya diğer devletlerle farklı bağlamda anlaşmalar yapıldığını ve çok yönlü bir politika gütmeye başladığını görüyoruz bu çerçevede. İşte Demokrat Parti'nin bu çerçevede düşündüğümüzde sizin söylediğinize ulaşabiliriz. Bunun tabii kaynaklarını da iyi görmek lazım. Bunun kesin belgelerini de iyi elde etmek lazım. Ama bu sürece baktığımızda Türkiye çok yönlü politika geliştirdiği, ekonomik anlamda da alternatifler üretmeye çalıştığı bir gerçektir.
Evet, Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Demokrat Parti'nin kuruluşunu böyle özlü bir şekilde değişik veçelerinden, değişik yönlerinden mercek altına aldık. Tabii daha çok konuşacak şey var. Daha çok mesela eğitim politikaları, evet, kültür politikaları, ona zaman kalmadı. Onu inşallah bir başka programda değerlendirmek mümkün olur. Evet değerli dinleyiciler, bu haftada önemli bir konuk ve konu ile önemli bir konuyu değerlendirdik. Demokrat Parti'nin kuruluşunu, Türk siyasal hayatına katkılarını ve günümüzdeki Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemini, rolünü, etkisini değerlendirmeye çalıştık. Görüş ve önerileriniz için sosyal medya adreslerinden değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Facebook'tan, Twitter'dan ve özellikle de bilginms@gmail.com adresine değerlendirmelerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapıyor. Her nerede bulunuyorsanız güzel program ve konularla ve konuklarla tekrar görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın diyorum.
Tarihten yansıyanlar.